Arkadaşlar merhaba. Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Özgür Uludağ kardeşimle birlikteyiz ve yılın son podcast'ı elbette ne konuşacağız? Geçtiğimiz yıl ne oldu? Önümüzdeki yıl neler planlıyoruz? Elbette daha çok bireysel anlamda ve aynı zamanda kutsal kitabın ışığında bu soruları nasıl yanıtlamalıyız? Ne demeliyiz? Hem geçmişe bakarken nasıl düşünmeliyiz? Geleceğe bakarken de kutsal kitabın ışığında ne görmeliyiz? Evet. Selamlar.
Selamlar arkadaş.
İyisin?
İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
İyidir. Bu Noel heyecanı artı bir de pastörler olarak yorgunluğunun tam böyle içindeyiz.
Güzel.
Ama güzel bir yorgunluk. Çok güzel bir yorgunluk. Nasıl gidiyor senin için?
İyi gidiyor. Güzel bir Noel kutlaması geçirdik kilisemizde. Yarın da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde herkese açık bir kutlama yapacağız. Saat 2'de Antalya'da bulunan herkesi de davet etmiş olalım. Kilise korosu güzel hazırlandı. Evet. Tiyatro olacak. İyi bir şey izlemek ve Noel'in anlamını öğrenmek isteyen herkes davetlidir tabii ki.
Elbette, elbette. Kapılarımız açık herkese. Konu da direkt bu. Yani geçtiğimiz yıl nasıl geçti? Sen 2025'e baktığında
hızlı geçti.
Neler görüyorsun? Hızlı hep böyle oluyor. Özellikle çocuk olunca bence bir tık daha böyle hızlanıyor. Onların böyle devamlı gelişimini çok net görebiliyoruz ya. Belki kendimiz için değil de onların böyle bayağı bir fark var. Sağ olsun.
Kıyafetler olmuyor.
Instagram hatırlatıyor bize. Evet.
Yani hızlı geçti. Benim için haftalar, günler çok hızlı geçiyor zaten. Birçok kişi için yıl sonuna geldiğimizde vay be diyoruz. Bir yıl daha bitti. Harbiden vay be yani. 2025'i de bitirdik. Ama güzeldi yani, verimli bir yıldı. Kilise olarak, çocuklarımızla. Tabii ki denemelerimiz oldu, zayıflıklarımız oldu.
Evet.
Ama her şeye rağmen güzel bir yıldı ya.
Evet.
Senin için nasıldı?
Güzel, yorucu, çok değişiklikler oldu. Sağ olsun senin de içinde bulunduğun birkaç durum sayesinde birkaç değişiklik oldu, güzel değişiklikler oldu. Ama stüdyo elbette tam hız devam ediyor. Bir yandan podcastler, videolar, stüdyo işleri, iş işleri. Güzel, yorucu ama dediğin gibi çok akıp geçiyor. Yani durup dinlenmezsen ya da dinlemezsen şey oluyor, böyle bir anda nasıl geldik buraya. Ama bir yandan da böyle 2026'da nasıl olacak? Önümüzdeki yılın o heyecanı yavaş yavaş. Çünkü yakın hala gelmiyor. Önümüzdeki yıl şunu yapacağım, bunu yapacağım.
Sanki
Böyle mi olacak, böyle mi olacak?
2025'te çok yapabildik, bir de 2026'yı planlamaya başlıyoruz.
Ama işte insanlık tarafı da o ya. Yani
Bu yıl şunu yazacağım.
Bir anda böyle uyanacak, böyle yeni yılda şey olacakmış gibi, farklı bir varlık ortaya çıkacakmış gibi geliyor.
Arkadaşlar, Milli Piyango size çıkmayacaksa çok şey değişmeyecek. O da çıkmasın. O da farklı bir olay olur da.
Çıkarsa da sen belki o kadar değişmezsen de belki etrafındaki insanlar bir anda değişebilir. Ama her neyse. Bir anda
almadım ki çıksın.
Bakalım.
Ama 2026 için tabii ki planlar yapıyoruz.
Evet, sen yakın bir zamanda paylaşımda bulundun. Ben de korkarak cevap vermeyen insanlardandım. Çünkü sen paylaşımın tam olarak neydi?
Ama burada sözünü aldım.
Evet, sözümü verdim. Burada da bak, videoda da var.
Sözü söz.
Söz.
Yıl sonunda bu sözü kullanacağız tabii ki. Önümüzdeki yılın sonunda. Şimdi bu yıl sonunda demeyelim de. 2026 Noel'inde göreceğiz. Tabii ben yapamazsam ne göreceğiz bilmiyorum. Yani şey yapmak istedim aslında, katılmak isteyen kişilerle bir meydan okuma.
Evet.
O da kitap okumaya yönelik. Kafamda bir fikir var. Onu belki birkaç kişiyle birlikte yaparız dedim. Sen de katıldın, sağ ol.
Aynen. Senin aklından bir fikir geldi, dedin ki tek başıma ben.
Tek başıma yapmayayım. Birkaç kişi birlikte yapalım. Hem evet, birbirimizi ileriye iteriz hem de teşvik ederiz.
Doğru. Farklı temalarda kitaplar da olsun diyorsun. Yani, yani bir dini kitaplar değil de.
Yok yok. Yani hem seküler hem teolojik kitaplar tabii ki. Hatta kafamda var şimdiden birkaç tane seküler. Güzel, böyle insanlarda iz bırakan. Yüzüklerin Efendisi gibi. Noel diye günlükleri
Işte,
gibi.
onları okuyacağım ya.
Ama benim hedefim, en azından umarım yapabilirim, İnsanlara da ilk söyleyeceğim şey, bir yıl içinde 52 kitap bitirmek.
52 kitap.
Yani haftada bir kitap. Amaç kimseyi böyle ya yapamadım diye suçluluk değil. Hatta kolaylaştırılmış bir yolu var. Yapamadın mı Cin Ali bile olsa oku, bir kitap bitsin en azından. Sonra diğer hafta farklı bir kitaba geç. Yapamayınca o suçlulukla değil. Yani nasıl devam edebiliriz onu öğrenmek lazım. İkinci segment ama senin için geçerli değil. Senin için ilki 52 hafta.
Tamam. Teşekkürler. Evet. Sağ ol.
İkincisi 25 kitap.
Güzel.
Hani orta halde.
O da bayağı bir.
25 evet, kitap bitiririm.
İki haftada bir.
Üçüncüsü de 12. Ayda bir kitap. Ama ona Cin Ali kabul etmiyoruz.
bir ayda Cin Ali okuyoruz. Problem farklı.
Biraz daha kalın olsun yani. Bir de bir kardeşimiz, ismi lazım değil, Adanalı kendisi.
Bak ya. Onu eklemek zorundaydın.
Hemen mesaj attı. İşte kutsal kitap okuyoruz zaten, 66 bölüm 66 kitap. Yok kardeşim, onu zaten okumamız lazım. Bu yan kitaplardan bahsediyorum.
Ben o kardeşimi ben Adanalı olduğu için söylemiyorum ama çok güzel bir fikir. Yani 66 kitap. İncil'i okumayanlar onu yapsın. Kutsal kitabı okuyanların üstüne bir de erdeki kitap, bunu ekleyelim.
Güzel olur.
Güzel. Şey yapmayı düşünüyor musun? Nasıl insanlarla iletişimde kalacaksın? Yani çünkü başlamak kolay. Herkes başlıyor zaten.
Evet, işte zaten onu merak ediyorum. 2026'nın öğlene kadar kaç kişi kalacağız?
Bazen şey oluyor ya, böyle spor merkezlerine yazılıyorsun, derslere katılıyorsun. Birinci ay böyle 30 kişi katılıyor.
Herkes
İkinci ay 25-20. Yıl sonuna geliyorsun 7-8 kişi böyle zar zor orada kalmış.
Ya umarım 7-8 kişi kalır.
ama umarım ben de kalırım.
Teşvik etmek istiyorum. Güzel olur ya. Yani ki bilmiyorum, az değil. Bakıyorum tabii ki uzun bir süreç. Ama yıl sonuna gittiğimizde eminim o neler okumuşuz. Doğru. Güzel geçmiş.
Belki bir WhatsApp grubu üzerinden yaparsan izleyenler de belki eşlik etmek isterler.
Güzel olur.
O linki biz videonun altında paylaşırız. İsteyenler oradan katılır. Ama elbette her ay bir kitap listesi paylaşacağız destek olmak için birbirimize.
İşte herkes kendi kitabını okuyabilir.
Elbette.
Ama biz de en azından yani haftada bir ya da ayda bir böyle bir liste paylaşırız. Okumak isteyen, almak isteyen onları alır.
Doğru.
Veya kendi kütüphanelerindeki kitapları kendilerine hedef olarak koyarlar.
Doğru.
İyi olur bence. Evet. Bakalım. Anlaşıyoruz seninle.
Ben aynen bir el sıkışalım şurada. Anlaşalım. Aynen bir imzaladık işte ön anlaşmayı. Çok iyi. Ama dediğim gibi bir bu tarafı var. Güzel hedefler koyuldu. Çok güzel.
Başka da koymayacağım.
Yeter bu kadar ama abartmaya gerek yok. Ama kutsal kitabın ışığından da bakmak istiyorum. Neden? Çünkü ister istemez geçmişi böyle örtbas edip bazen yani kötü geçtiyse, iyi geçmediyse hem bireysel anlamda, içsel anlamda farklı yönleriyle geçmişe baktığımızda böyle bir utanç, bir keşke tarafı var. Yapmasaydım ya da yapsaydım. Geleceğe devamlı umutluyuz çünkü gelecekte. Şu an gibi bir şey yapmam gerekmiyor onun için diye düşünüyoruz. Geleceğe kutsal kitabın ışığında nasıl bakabiliriz? Yani hangi ayetler üzerinden bunu düşünüyorduk birlikte de? Yani hangi ayetler üzerinden biz bunu düşünebiliriz, sorgulayabiliriz? Nasıl bir başlangıç yapmak ister?
Romalılar 6:13'ü okuyarak başlayabiliriz. Güzel olur. Hani hazırda konuşmuştuk.
Evet. Buyur.
Diyor ki Romalılar 6. bölüm 13. ayet. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Amin.
Amin.
Yani tek bir ayet ama bence çok şey anlatıyor.
Bayağı bir konuşulabilir. amacımız da bizim düşüncelerimiz değil de kutsal kitap o zaman bize ne öğretiyor buraya baktığımızda? Yani önümüzdeki yılı düşünürken, bu hedefleri koyarken onun öncesinde kutsal kitabın ışığına nasıl hedefler koymalıyız?
Yani ayete baktığımda öncelikle haksızlığa araç etmeyin diyor bedeninizi. Günaha sunmayın diyor. O zaman iki şey yani araç etmeyin, haksızlığa araç etmeyin, günaha sunmayın, Tanrı'ya adayın, kendinizi Tanrı'ya adayın ve doğruluk araçları olarak Tanrı'ya. İki tane birbirine zıt şey var aslında. Yani ayeti ikiye bölersek
tamam.
İlk kısımda bir şey söylüyor. Olumsuz yönünü söylüyor. Yani haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Diğerinde de diyor ki doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Çok güzel zıt kutuplarla bize bir şey öğretiyor.
Doğru. İster istemez böyle iyilik tarafında olduğunda ben bir şey karar verdim. Ben yaptım. Kötülük tarafında ise yanlışlıkla yaptım ya da sanki kontrol bende değilmiş gibi düşünce olabiliyor. Geçmişe baktığımızda belki öyle yorumluyoruz. Fakat buradaki o sözler mesela üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Sunmak demek yani ben rastgele bir anda bir şey sundum değil de plan yapılmıştır, düşünülmüştür, taşınılmıştır. Tamam ben bunu yapacağım denmiştir.
Ya bir bakış açısı şey nasıl diyeyim? Dünya görüşümüzle ilgili bir şey var bence. Yani eğer bir şeye haksızlığa araç ederek günaha sunuyorsam bu benim dünya görüşümle alakalı. Böyle bence kimse durup dururken gerçekten Tanrı'dan korkuyorsa, Tanrı'yı seviyorsa, inanan bir yaşam sürdürmek istiyorsa ya ben dur bugün bir günah işleyeyim ya da işte bu ay bedenimi nasıl kötü kullanabilirim demiyor.
Evet.
Ama dünya görüşümüz, zayıflıklarımız, bir konuya bakış açımız
doğru.
Yani bunların hepsi bir paket olarak sanki geliyor.
Doğru.
Ve bizim hareketlerimizi, eylemlerimizi yöneten ya da yönlendiren şeyler oluyor. O yüzden bence kutsal yazıların en önemli vurgularından biri düşüncelerinizin yenilenmesi de değişir. Yani bir düşünce var her şeyin arkasında.
Doğru.
Ya farkında olarak ya farkında olmayarak. Ama bir şey var ki biz o yöne gidiyoruz.
Dünya görüşü yani o fikirlerin geldiği bir dünya görüşü var. Yani bir hakikat kabul ediyorum. Büyük genel bir hakikat. Onun altında da fikirler üremeye başlıyor.
İşte.
O zaman burada hani seninle de birçok podcast'lere değindik. Değinmeye de devam edeceğiz. Çünkü çok en önemli kısım burası. Kimlik farkı var. Yani sadece durum orada. Ya ben şunu düşündüm. Şunun planı yaptım değil de bir kimlik. Benim kimliğim
işte
buysa ben bu kimliğe göre hareket edeceğim.
Aslında ikinci kısım zaten bence tam olarak onu söylüyor. Kimse kendi gücüm var, kendi çabam var ya da benim kararlarım şu bu değil. Düşüncelerinin yenilenmesi Tanrı'nın bize verdiklerini almakla ilgili. Evet. Burada da zaten dikkat edersen diyor ki ölümden dirilenler gibi. Ha, bizi ne sayıyor? Yani onlara uygun o düşüncede, o yerde bir konuma yerleştiriyor bizi. Ve diyor ki o konumda olanlar gibi bedenlerinizi ne diyor? Doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. O zaman bir düşünce değişimi var. Yani ben bu dünyaya mı aitim? Yoksa burada dediği gibi dirilmiş olanlar gibi farklı bir konumdayım. O zaman bakış açım, düşüncelerim, eylemlerim, yaptıklarımı hepsini etkiliyor bu.
Doğru.
O yüzden en başta dedim ki bu bir dünya görüşü meselesi.
Evet, Aziz Paulus devamlı bahsediyor zaten. Günahımızın içinde ölüyüz biz. Bu ölümden dirilme de direkt onu hatırlatıyor bana. Ben günahın kölesiyim bir anlamda. Kutsal kitabın öğretisi, yani izleyenler bilsin diye bunu da bir not olarak açıklayalım. Kutsal kitabın öğretisi, bir kişi İsa Mesih'te dirilmediyse o anlamda günahında ölüdür. Günahın kölesidir. Ondan özgür kılınabilir, kılınır. İsa Mesih aracılığıyla sadece bu mümkündür. Kılındıktan sonra hala bir yaşam seçimi var ama. Yani tamam ben yaşıyorum. Artık günahın kölesi değilim. Fakat özgür kılınmış İsrailler gibi ah şu Mısır'da nelerimiz vardı deyip o geri dönme isteği de hala içsel bir savaş var. Bunu okuyunca o geliyor aklıma. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın.
Yani bize bir anlamda kim olduğunuzu hatırlayın.
Evet.
Ve sonra nasıl yaşayacağınızı.
Ölüler gibi değil, dirilmişler gibi yaşayın. Çünkü siz dirildiniz.
Ona göre de bir bakış açısı kazanıp ilerliyoruz. Yani Tanrı'ya itaat çağrısı var burada.
Doğru. O kimliği biraz daha açacak olursak. Yani güzel bir kimlik. Hristiyan diyoruz. İsa Mesih'in talebesi olduğumuzu iddia ediyoruz. Paylaşımımız bu. Fakat Türkiye'deyiz. Yaşamın getirdiği zorlukların dışında bir de bu kimliğin getirdiği, İsa Mesih'in de vaat ettiği zorluklar var. Ben bu kimlikle çok zorlanabiliyorum hafta içinde, gün içinde ya da geçmişe baktığımda. Ben bu kimliği gerçekten yaşadım mı? Yoksa ben bu kimlikten bazen kaçtım isteyerek ya da bazen o bilinçaltından, geçmişten gelen, o değişmemiş olan düşünceler, orada kaldı, alışkanlıklar. Onun bir küçük bir ev hapsi gibi, böyle bir hapishanedeyim hala. Ya da böyle gelebiliyor. Ben kendime bunu kabul ettiriyorum. Artık her neyse. Sen bu kimlik, içsel kimlik kavgasında nasıl başa çıkıyorsun? Çünkü burada direkt ona değiniyor. Sıkılmayın yani, diyor.
Bu kolaydır demem hiçbir zaman. Diyemem de. Hatta kutsal kitap diyor ki ayakta dimdik durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin.
Evet.
O yüzden her zaman duam Rab bize merhamet et. Yani bizi koru. Kötülükten uzaklaşmamız için gereken gücü ver.
Evet.
Tabii ki ölümden dirilenler gibi bir yaşama çağrılıyoruz ama hala bu dünyada bir yaşam sürüyoruz. O yüzden denenmeler dedik ya başta. 2025'te denenmelerimiz de oldu. Zayıflıklarımız da oldu.
Kesinlikle.
Çocuk büyütürken çok denenmelerimiz oldu.
Daha bu sabah.
Daha olmaz bakalım. Özür diledik, sevdik. Her oldu. Yani ama bir öğrenme sürecidir bence. Evet. Bir kere de bir paket halinde gelmiyor bu. Hristiyan yaşamı böyle ha oldum bitti denecek bir yaşam değil. Hani Hristiyanlığa giriş 101 kursu. Gelen herkese onu söylüyoruz. Kardeşim Hristiyan oldum dediğin şey ha tamam şu sihirli kelimeleri söyledim artık Hristiyanım demek değil. Bu bir iddiadır sadece başlangıç olarak. Nedir? Tabii ki İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edip hayatımızı ona adıyoruz. Yani biz de egemen olmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda da kelime manasıyla bir iddiadır diyorum. Kristos. Mesihçi demek.
Evet.
O zaman nasıl Mesihçiyim acaba?
Doğru.
Nereden öğrenecekler? En büyük problemlerden birisi o. Yani insanlara bakarak Hristiyanlık ya da şu bu şey öğrenilemez. Biri beni değerlendirmek istiyorsa burada bir rehber var. Ona doğru. Bakar benim iddiam doğru mu değil mi anlar. Ya da ben ona bakarım gerçekten Hristiyan mıyım değil miyim, Hristiyan bir yaşam sürüyor muyum onu anlarım. Bu demek değildir ki hani zayıflıklarımız, zorluklarımız, savaşımız. Ha bak işte bunu yaptın demek ki sen Hristiyan değilsin anlamına gelmiyor. Ama ben tamamen o yolun tersine mi gidiyorum yoksa o yolda yürümek için çabalıyor muyum? Çünkü bir gerçek var. Biz Mesih'te aklandık Hristiyan dilini kullanacak olursak. Ama aynı zamanda da bir kutsallaşma süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla da o zayıflıklarla, o problemlerle ki 1. Yuhanna mektubu zaten bununla ilgili.
Doğru.
Tabii ki Tanrı'nın isteği günah işlemememiz ya da işte onun isteğine uygun olmayan bir yaşam sürdürmememiz. Ama aynı zamanda samimi olanlara orada bir güvence de var. Yavrularım diyor. Çok temiz bir dille, hmm, çok sahipli, yani babacan, evet, bir dille. Yani içinizden biri günaha düşerse adil olan Mesih sizi savunur. Bu tabii ki onu kötüye kullanmak değil ama samimiyetle Tanrı'ya itaat etmek. Hayatımızı onu takip edip. Benim zorlandığım noktalar var. Yani gerek Türkiye'de yaşayan bir Hristiyan olarak, gerekse bir din görevlisi olarak, Hristiyan bir din görevlisi olarak. Ama aynı zamanda da her zaman bir şey var, Tanrı'nın sözüne döndüğümde, ha yani bak bu olmuyor diyebiliyorum. Evet, ya da birileri en azından söyleyebiliyor. Daha da göz önünde olduğumuz için daha çok görülür bazı şeyler.
Doğru. Doğru.
En azından çaba gösteriyoruz diyeyim.
Hmm. Hmm. İyi ki o süreçten bahsettin orada. Yani en değerli kısımlardan bir tanesi de o. Keşke olmasın da dediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani keşke bir anda İsa Mesih'e benzesem.
Hmm.
Keşke İsa Mesih'i kabul ettiğimde direkt onu full, en yüksek potansiyeli yansıtabilsem. Fakat bu aynı zamanda hem kendimi tanıma hem de Tanrı'yı tanıma fırsatı veriyor. Nasıl ki benim çocuğum öğreniyor. Aa, babam bunu yaptım, böyle bir tepki verdi. Beni tanıyor aslında. Benim çocuğum mu? Bir günlükken evet benim çocuğum. Şimdi benim çocuğum, evet benim çocuğum. O gün beni ne kadar tanıyordu, bugün beni ne kadar tanıyor. O gün ihtiyacı olduğu kadar tanıyordu. Bugün ihtiyacım olduğu kadar tanıyorum Tanrı'yı. Bir anlamda yani deneyimleyerek tanıyabiliyorum. Ha, böyle yaptım, beni tersledi mi? Benim için düşünceleri sen görürsün. Hele bir yüzleşelim mi? Yoksa gel, alçak gönüllükle gel. Samimiyetle gel. Ama tövbekar bir yürekle gel. Mi? Ya. Bunu tanıdıkça bu sefer, ha o zaman beni dövmeyi bekleyen bir Tanrı'dan değil, daha çok benim, onun yaklaşım bir baba. Beni davet eden bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Bu da bence bu kimlik kargaşasında yaşadığımız o zorlukları, yaşadığımız zorluk sırasında aşmamızı sağlıyor. Yani o zorluğu yaşadığımda, ya ben burada Tanrı'yı mı yücelteceğim? Yani onun isteğini biliyorum. Çünkü dediğin gibi kutsal kitap bir rehber. Onun isteğini görebiliyorum burada. Ama dünya da bana farklı bir şey diyor. İkisinin arasında kalmışım. Ne yapacağım? Ya Rab bana merhamet et.
Ve kim olduğunu unutmayacağım bence.
Yani hangi anlamda? Biraz
şey açısından diyorum. Bu dünya bize yanlış fikirler de verebilir. Ya da benlik bizi suçlayabilir. Yani vicdanen rahatsız olabiliriz. Ki iblis için de kutsal yazılar suçlayıcıdır. Kardeşlerimizin suçlayıcısı. Ama kim olduğumuz önemli. Yani Hristiyanlar için kutsal yazıların söylediği en net kimlik tanımı Tanrı'nın çocukları. Yani çok değerli, evet, bir şeydir bence bu. Çünkü kimliği unutursak yönümüzü kaybederiz. Yani kimlik unutulduğunda yön kaybolur. O zaman her denenmeye düştüğümüzde, her sıkıntıya düştüğümüzde ya da yönümüzü kaybettiğimizde diyeyim, bence önce kimliğimizi hatırlamamız lazım. Yani bir ülke düşünün, elçilikleri var, görevli elçileri var, büyük elçileri var. Onun yaptığı hiçbir şey kişisel olarak bu yaptığı anlamına gelmiyor o ülkede. Temsil ettiği ülkeye suçlama gidiyor direkt. O zaman doğru. Bizde de ki kutsal yazılar zaten o konuda çok acı bir şey de söylüyor bazı kişiler için. Hristiyan olduğunu söyleyip de Hristiyan gibi yaşamayan kişiler için. Başka uluslar arasında sizin yüzünüzden diyor Tanrınıza küfrediliyor. Neden? Çünkü temsil ettiğin şeyi baz alıyorlar. Ve diyorlar ki yok. Yani bu buysa temsil ettiği şeyi de istemiyorum. Kişiye hedef almıyorlar hiçbir zaman. Doğru. O yüzden yani Mesih'in adına leke getirmekten korkmamız lazım. Yani o kutsiyeti, o mükemmel ismi bir anlamda hayatımızda gerçekten hoş bir koku olarak yaymamız lazım ki insanlar bize baktığında Mesih'i görsünler. Ama bu yine söylüyorum, bizim gücümüzle değil, bizim çabamızla değil, kim olduğumuzu hatırlayarak ve Tanrı'nın merhametiyle, Tanrı'nın bize sağladığı kutsal ruhun gücüyle.
Amin. Amin. Şey tarafına bir gün seninle konuştuk. Önümüzdeki yıl yapmak istediğimiz konulardan bir tanesiydi. O yargılamak. Yani çünkü bu dünya yargılayacak. Yargı kötü bir şey değildir. Yargı iyi bir yargıç varsa, iyi bir yargıç varsa yargı çok iyidir. Doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilir. Yargıç kötüyse o zaman adalet sistemine güvenemezsin. Ama yargıç iyiyse önünde durabilirsin. Eğer saklayacak bir şeyin yoksa elbette. Bazen senin de dediğin gibi bazı insanlar Hristiyan olduğunu iddia ediyor fakat onun gibi yaşamıyor. Kutsal kitabın öğretilerine uygun bir şekilde yaşamıyor. Bazen insan bununla da ek olarak şey denebiliyor. Yargılamamız gerekir kardeşimizi. Ama kardeşimi değil, o yaptıklarını ben yargılayabilirim. Ben yapmıyorsam aslında yapmayarak ben yargılıyorum. Diyorum ki ben bunu yapmak istemiyorum. Çünkü onu kutsal kitaba aykırı buluyorum. Aslında ben bir yargıda bulundum orada. Bizim aslında bu yargı tarafını bazen şey yapabiliyoruz. Sanki ben ondan daha üstünüm. Hayır, hepimiz eşitiz. Kutsal kitaba bakıp, algılayıp acaba ne demek istiyor? Bunu algılamaya çalışıyoruz ama bir gün buna da gireriz. Ama yani kimlik
beni
kimlik
sadece Tanrı yargılar anlayışı var ya. Tabii ki. Aynen, ama bir de yargı dediğimizde bak o da önemli bir nokta. Şimdi affetmek dediğimizde bazı insanlar mesela nasıl ki affetmeyi her şeyden vazgeçmek, işte tamamen unutmak gibi zannediyorsa, yok. Yani bazı şeyleri unutmak mümkün değil ama affetmek mümkün. Yargı için de aynı kelime geçerli. Yani yargı dediğinde insanlar hep olumsuz anlamını anladığı için, şimdi ha bir kişi yargılanıyorsa, ha eyvah kötü bir şey oldu demek ki, ya da bir şey oldu ki bu oldu.
Doğru.
Yok, yani yargı aynı zamanda bazı gerçeklerin de açığa çıkması için faydalıdır. Hatta daha da iyiye yönlendirmek için de faydalıdır. Yani ya yargıdan ziyade yola getirme diyorum ben aynı zamanda. Yani kutsal yazılar bunu her Hristiyan'a veriyor ödev olarak. Yani eğer bir kardeşin yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsan, git yumuşak huylulukla diyor ama orada üslup her şeydir. Yani yumuşak huylulukla onu yola getir diye bize bir görev veriyor, ödev veriyor. Ama ben bunu sadece gerçekten o yargı kısmını alıyorsam, doğruya yönlendirmek değil de direkt hüküm vermek diyeyim yargı yerine, o bir sıkıntı oluyor. O da bir ön yargı oluşturuyor.
Doğru.
Ama diğer açıdan hepimizin görevi birbirimizi korumak. Daha önce bir podcast'te de söylemiştim zannedersem, sana aklıma geldi. Yani eğer kardeşim bir sorun içindeyse, bir sıkıntı yaşıyorsa ya da sıkıntılı bir örnek oluyorsa, ben kardeş olarak onu uyarmıyorsam onu sevmiyorum demektir.
Doğru.
Ben
Doğru.
seviyorsam kardeşimin iyiliğini düşünmem lazım. Dışarıdan nasıl göründüğü belli olmuyor mu?
Doğru.
Ben niye korumayayım onun kimliğini? Niye korumayayım onun gerçekten nasıl yansıtıldığını?
Doğru.
Yumuşak
Doğru.
huylulukla açıdan önemli.
Ama mesela dünyanın yargı şeyi öyle.
İşte o
Yargılamak
yargı
direkt
direkt
şey yani.
hüküm vermektir
Ya
aslında.
bittin. Aynen. Seninle bir daha konuşmayacağım.
Yanlıştır.
Bu yargı değil. Yargının amacı dediğimiz gibi iyi ile kötüyü ayırmak ve kalan iyiliği de kurtarmak oradan. Yani bak bir yola girdin ama dön. Ama yumuşak huyluk. Senin dediğinde orada çok önemli.
Abi üslup.
Herkes o Twitter'a X'e girdiğimizde görüyoruz. Üslup çok önemli.
Herkes birbirini kesiyor.
O zaman bir sonraki bölümde de şuna değinelim yani. Tamam 2025'e bakarken. Geriye bakarken evet düştük, kalktık, günah işledik, tövbe ettik. Böyle bir ya da ediyoruz. Böyle bir yoldan geldik. Geleceğe bakarken de bu sunmak kelimesi çok önemli. Yani günah sunmayın sonra diyor ki Tanrı'ya sunun. Bu sunmak bir proaktif bir rol veriyor bize. Yani bir anda kendisinden olacak değil. Nasıl ki ben kilo vermek istiyorsam yaptığım planda bir spor merkezine gitmek var. Şunu yemeyeceğim. Bir aksiyon almam gerekiyor. Bir aktif bir rol. Hayır niye gülüyorsun? Seni nasıl
Sabah
gidiyor dersler?
bir video izledim dedi. O
Tamam.
aklıma geldi. Bu
Buyur.
Kuzey Kore lideri diyete başlayacağını açıklamış. Herkes ağlıyordu.
O ağlıyor muydu? Lider ağlıyor
O
muydu? O
ağlamıyordu. Belki
ağlamıyordu.
diğerlerini de diyete zorlayacak diye ağlıyorlardı
Ama bak arkadaş çevresinde de bu olmuyor mu? Birisi başlıyor diyete ya da bir şeye. Arkadaşlar siz de yapın.
ben de.
Bazen böyle 52 kitap tamam sen hayvan
Biz
mısın ama
yapalım.
sen yandın niye bizi yıkıyorsun
Size
kardeşim?
yakınım. Ama orada önemli bir nokta var. Tarafsız bölge yok. Yani sunmak diyorsun ya.
Evet.
Yani bir yere aitsin o zaman.
Bir yere sunuyorsun. Sunmamak yok.
İşte. Yani aslında kutsal kitapta o konuda çok nettir. İsa diyor ki benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Ha.
Doğru. Tanrı.
Orada o zaman iyice bir düşünmemiz lazım.
Doğru.
Ben toplayanların tarafında mıyım, dağıtanların tarafında mıyım?
Ya da İsa Mesih haberler gelip diyor ya bak burada insanlar senin adınla mucizeler yapıyor. Bize karşı mı? Bana karşı mı? Benden yana mı? Ona bakın.
İşte
Ve
bize karşı olmayan bizden yanadır diyor.
evet. Bu nedenle biz de önümüzdeki yıla baktığımızda bir hedefler koyuyoruz. Amaçlar ediniyoruz. Biz sunmak istiyoruz. Ha kime sunacağız? Sunmamak mümkün değil.
İşte.
Zamanımızı kime sunacağız? Enerjimizi, maddi gücümüzü kime sunacağız? Sunacağımız çok şeyimiz var. İnsanlar yani ben öğrenciyim ne sunabilirim değil. Ben ev hanımıyım, ben iş adamıyım. Ne sunabilirim? Zamanım yok diyor belki. Ne yapabilirim ki? Diğeri diyor ki zamanım var ama maddi gücüm yok. Ne sunabilirim ki? Hep böyle elimizde var olanı küçümsemek. Yani Tanrı'nın verdiğini küçümsemek oluyor. Tanrı'nın verdiğini küçümseyerek ya bir şey yapamam belki. İnşallah, maşallah diyerek. Ama kilo vermeye geldi mi ya da bir hedef koymaya geldi mi detaylarını yazıyoruz. Şu kadar şunu yapacağım, şunu yiyeceğim, şunu yemeyeceğim. Çok detaycıyız. Ama aynı şekilde Tanrı'ya sunduklarımıza da detaylı olmalıyız. Ki zamanı geldiğinde biz bak fırsat elime geçti ve yaptım diyebilmek için.
Yani onun için dediğin gibi disiplin lazım. Yani planlar lazım. Bir yine temel derslerimizde insanlara anlatıyoruz. Bir uçak düşeceği için önlem almaz. Yani ya da düşerken önlem almaya başlamaz. O kadar şey anlatılıyor, o kadar şey açıklanıyor. Bindiğimizde başımız ağrıtıyor.
Her
Şunu
seferinde.
yapacaksınız, bunu
Birkaç
yapacaksınız.
dilde.
Bunların hepsi bir önlem, bir disiplindir.
Doğru.
Bizim de disiplinlerimiz olması lazım ki gerçekten hem kötü anlamda hedefler den uzaklaşabilmek için hem de iyi anlamda bazı hedeflere yakınlaşabilmek için. Yani bu Romalılar 6-16'da özellikle bu noktada, çünkü o konuştuğumuz şeye hani ya tarafsın, bu taraftasın ya bu taraftasın. Diyor ki söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Yani herkes alışmışlıklarının kölesidir aslında bir anlamda. Burada da itaat ettiklerimizin bir anlamda kölesiyiz. Yani kimileri için tuhaf bir kelime olabilir. Doğru. Köle. Aynı zamanda da bir söz vardır Türkçe'de. İnsan neye yenilirse onun kölesidir. Yani kölelik, hemen aklınıza farklı kölelik şekilleri gelmesin. Ya Kutsal Kitap da burada çok net söylüyor. Yuhanna 8'de de günah işliyorsanız günahın kölesisiniz diyor.
Doğru.
Yani süreklilik arz eden şeylerden bahsediyoruz burada. Disiplin derken, savaşmak derken, önlem derken. Hiçbir önlem almıyorsan, hiçbir disiplin yoksa, umursamıyorsam demek ki ben tanrısal yaşam için çağrımı hafife alıyorum. Yani Tanrı benden bir şekilde bir yaşam şekli istiyorsa,
evet.
Ya işte olursa olur, olmazsa olmaz diyorsam ben, demek ki ciddiye almıyorum onu.
Doğru.
O yüzden bahsediyoruz bu planlardan, disiplinlerden.
Doğru. Bazen şu da oluyor, yani yapamıyorum. Denedim Özgür. Olmuyor. Sonra bu ayeti görüyorum. Sen okudun zaten 6-16'dan sonra. 6-18'lere günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Köle kelimesi dediğim gibi çok ilginç, yanlış tarafa çekilebilir. Fakat burada kullandığı amacı kölenin şeyi yoktur. Bir anlamda seçeneği yoktur. Yani o söz dinler. O hangi sözü kabul ediyorsa ona uyacak. Bu nedenle biz meyvelerine bakarız, değil mi? Bakıyorum aksiyon bunu gösteriyor. O zaman sen bu sözü değil, bunu dinliyorsun.
Yine söyleyelim, süreci unutmayalım. Süreçtir. Doğru. Yapamıyorum. Evet. Ben de yapamıyorum birçok şey.
Doğru.
Ama yapmak için hala çabalıyorum. Bırakmadım.
Ama orada şey vardır Özgür. Yani süreç elbette. Fakat hiç kimse ya ben Tanrı'ya uyuyorum diyemez. Onu yapıyorum. Ha ben Tanrı'ya uymadığım için bunu yaptım. Bunu kabul etmek.
Günah işlemedik dersek Tanrı'yı yalancı duruma düşürmek.
O zaman yine günah işlemiş
olduk. Yine günah işlemiş.
Arada olsun. Köle olmak böyle bir şey. Yani. Ama doğruluğa köle olmak ilginç. Yani orada da onu kullanıyor. Artık sen öyle özgür kılındın ki doğruluk, iyiliği yapmak için sen özgürsün.
Orada çok güzel bir şey söyledin. İşte söz dinlerlik, onun kölesi olmak. Yani geçen, hatta bu sabah eşim bir şey söylüyor ya da dün akşam bir şey oldu, biriyle konuşuyorduk. İşte ya şöyle böyle yaparsın dedi. O da dedi ki özgür yapmaz onu. Yapamaz dedi. Yapmazdan ziyade. Niye? Çünkü ya inancımız böyle söylüyor. Ben onun kölesiyim bir anlamda. Yani
doğru.
Söz dinlerliğin kölesi. Benlik ya da vicdan ya da işte o anki çıkarım onu yapmamı isteyebilir belki. Ama işte o dediğin nokta önemli. Çok güzel bir nokta. Ben neye aitim? Ya da bunu yaparak neyin kölesi olacağım? Bir yasa altındayım. Tanrı diyor ki doğru. Yapamazsın.
Doğru.
Ben demiyorum ki ben güçlüyüm, ben yapmadım ya da ben yapmayacağım. Rabbin altında kendimi alçaltmaya çalışıyorum. Çaba gösteriyorum. Ve o söz beni ne yapıyor? Dizginliyor. Ben yapamam, doğru söylüyor. Yani yapmak isterim. İsterim belki bazı şeyleri ama yapamam. Yasak bu konu bana.
Doğru. Orada soru sormaya gerek yok. Yani tamam onu yapsam mı acaba demeye işte, gerek yok.
Açıklıyor zaten kutsal yazıda.
Doğru. Doğru. Çok güzel. O zaman kardeşlerimiz için nasıl bir yol önerebiliriz? Yani fazla zamanımız kalmadı. Yılın sonuna, önümüzdeki yıla yani 1 Ocağı da beklemek zorunda değilsiniz. Bugün de yapabilirsiniz bu dediklerimiz de. Nasıl olur da biz daha iyi bir plan yapabiliriz 2026 için? Çünkü şey geliyor aklına, senin dediğin gibi proaktif bir şeyse zaman alır. Yani bir anda önümüzdeki yıl şunu şunu şunu yapacağım değil de oturayım bir düşüneyim. Hangi alanlarda eksiğim? Galatyalılara bakalım biraz. Yani orada hangi alanlarda ben ruhun meyvelerinden biraz yoksunum ya da yoksun olarak görünüyorum. Ona bir bakalım ki bir yol çizelim. Hangi disiplinleri edinebilirim ki önümüzdeki yıl biraz daha onu yansıtan, biraz daha özgür. Nasıldı? 13. ayette diyor ya ölümden dirilenler gibi olabilirim. Senin dediğin mesela kutsal kitabı okumak. Elbette onu 66 kitabın hepsiyiz. O Mehmet Ali kardeş miydi? Katılıyorum Mehmet Ali kardeş. 66 kitabın hepsini okumamız şart. Çünkü rehberi bilirsek içini dışını başını sonunu bu sefer o anlamda birçok kararı biz değil Tanrı'nın verdiğini görürüz. Bu bir. Ama farklı var mı tavsiyelerin? Yani, sen kendini nasıl yapıyorsun?
Bence önce şu bir gerçek, Tanrı sadece emir veren bir Tanrı değil. Aynı zamanda yürek değiştiren bir Tanrı'dır. Yani her zaman kutsal yazıların dediği gibi Tanrı'nın kudreti eli altında kendinizi alçaltın diyor. Bu ona sığınmaktır. Yani zayıflıklarımızda, zorluklarımızda, düşüncelerimizde Tanrı bize gerçekten bir yürek vereceğini vaat etti geçmişte. İsa Mesih aynı zamanda kendi esenliğini verdiğini söyledi. Kutsal ruhun bize yardımcı olacağını söyledi. Bunların altında bir kere kendimizi alçaltmamız lazım. Hani ben yapacağım, benim hedeflerim bu bu bu dersem yani biraz zor yapacağım. Çünkü herkes eminim aynı şeyi yaşadı. Daha 2025'in başında da çok hedef koymuştuk ama hangilerini yapabildik? Genelde listenin %60'ı, 70'i, 80'i iyimser rakamlarla.
Ben diyecektim bayağı iyimsersin.
Hocam böyle değil. İyimser rakamlarla evet. Yapılmamış oluyor. Gerçekçi olmak lazım. Hedef koyarken ben şunu yapacağım değil, bir liste yapmak lazım. O hedefe götürecek adımlar nelerdir? Ve aynı zamanda bence çevremize bir iki tane böyle dost, arkadaş, rehber toplamamız lazım. Eğer bir konuda gelişmek istiyorsak, bir konuda değişmek istiyorsak ya da bir şeyi yapabilmek istiyorsak belki de hesap verilebilecek, denetlenebilecek, birbirimizi kontrol edebileceğimiz, hani yorulduğumuzda kolumuza gelecek bir iki kişiyle yapmak daha iyidir. Yani
senin bu kitap grubu
işte ben
gibi.
Bir 10-20 kişiyle daha da garanti almak için.
En büyük problemlerden bir tanesi yeni yılda aksatırsan, bir hedef koyarsın. Gelen yılda bu hedef bayağı bir yüksek bir hedef olur. Bir, bilmiyorum, birinin güzel videosunu izlemişsindir. Ben de aynısını yapacağım evet. diye böyle bir hedefle başladı. Ama tökezlediğimizde bir yandan böyle umutsuzluk çöker.
Merhamet, kendimize de merhamet etmeyi unutmayalım.
Merhamet etmeyiz ve Tanrı'nın merhametinin her gün yenilendiği. Yani tamam ben bugün düştüm ama kalk. Dur.
Kitap basit bir örnek. Yani yapamazsan tamam kaldığın yerden devam et, sorun değil.
Hemen bir kısa bir kitap.
Hemen bir Cin Ali oku.
Cin Ali oku. Toparladık hemen. Ön bir biraz daha fazla oku.
Yani o işin şakası ama yani birçok konuda gerçekten Tanrı'nın merhametine güvenelim.
Evet.
Ya kötü bir alışkanlığımız var bizim. Herkes bence evet der buna. Ayakkabı, yeni bir ayakkabı aldığımızda mesela.
Evet.
Hoş, Türk milleti çok şey yapmıyor. Direkt basıyor üstüne kirletiyor ama. Ne yaparız? Çok dikkat ederiz değil mi? Aman kirlenmesin. Hani ufak bir toz geldi, bir çamur geldi hemen temizleriz. Ama günler geçtikçe o ayakkabı yıprandıkça ya da işte kirler geldi tamam sonra yaparım o kir geldi. Bu. Ona alışmaya başlayınca artık korumuyoruz. Artık temizlemeye çalışmıyoruz.
Doğru.
Veya işte bir kıyafeti kirlenen biri daha fazla kirlenmesini umursamaz. Zaten kirlendi der. Hayatta da bazen onu yapıyoruz. Yani ya işte tamam zaten bu oldu artık böyle yok. Tanrı da böyle değil. Tanrı her zaman merhametli bol olan bir Tanrı'dır. Rab'bin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz diye rahatlar. O yüzden onun yine söylüyorum kudretle eli altına sığınalım. Yani Tanrı eminim bir şekilde sözü aracılığıyla, kardeşler aracılığıyla, kilisesi aracılığıyla, insan anlamasa da Tanrı şu ya da bu yolla konuşur diyor ya kutsal yazıda. Bir şekilde eminim bizi yine doğru yörüngeye sokacak. Yani
zaten Noel'de kutladığımız da o ya. Yani biz ona gidemezken o bize geldi. O zaten hazır. O zaten gerekli olan her şeyi yaptı. Merhameti de her gün yenileniyor. Bu nedenle biz her gün bıkmadan, usanmadan, nasıl ki o bizim peşimizden devamlı bizi çağırıyor tövbeye, bizler de devamlı o tövbeye cevap verebilir haldeyiz.
Korkmasınlar. Yani korkmayın, gerçekten yapmaktan korkmayın, bıkmayın, yarıda
Doğru.
bırakmayın.
Doğru.
Gidin birini bulun, birini anlatın, biri omzunuza girsin. Yorulacaksınız, zorlanacaksınız, hayat çok ağır gelecek.
Kesinlikle.
Ama yılmayın. Yani hem Tanrı'ya güvenin hem de gidin kardeşiniz çoktur. Sizi kaldıracak, sizin omzunuza girecek, sizi sırtlayacak, ileri itecek kardeş çoktur kilisede. Gidin, mutlaka size yardımcı olacak biri var.
Doğru, doğru. Çok teşekkürler. Yani bunu hem kilisemize çok güzel örnekliyorsun Özgür. Hem paylaşarak bu yaşadığın zorlukları ama aynı zamanda disiplinleri. Çünkü bazen onlar geride kalabiliyor. Yani güzel bir anlatım, İsa Mesih'in müjdesi çok değerli. Fakat aynı zamanda o müjdenin de getirdiği bir heyecanla o yolda da emin adımlarla ilerlemek gerekiyor. Çok teşekkürler
kilisemize
yaptıkların için.
Eline sağlık.
Bir şey sorun var ama. Kapanışta o biraz gülümsedim, ondan gülümsüyordum biraz önce. Şey, kitabı diyelim okuyamadık.
Ne yapıyoruz?
Onun bilmiyor varsa.
Bilmeni izleyebiliyor muyuz? Hayır. Bu arada ben bir şey itiraf edeceğim.
Hayırdır? Daha başlamadan bir itiraf ediyorsun.
Açıklıyorum.
Hayırdır?
Yüzüklerin Efendisi'ni izlemedim ben henüz. Harry Potter'ı da geçen yıl izledim.
Harry Potter'ı. Ya Yüzüklerin Efendisi'nden
bak,
Harry Potter'ı.
Harry Potter severler çok var, sakın sakın. Game of Thrones da izlemedim.
Dün akşam bir Harry Potter severle Tolkien'in müjdesini paylaşıyordum da. Sonunda izlemeye karar verdi. Onunla oturup izleyeceğiz. Ama biraz kırıldım mı diyeyim. Ne? Arabanın
neyse,
tekerlerini keseceğim
belki.
Mi?
Ama küçük bir kitap birlikte. Kardeşim diye.
Aynen, kitaplarını okuyalım. Yok, okuyacağız. Çünkü kitapları daha güzel. Sağ olsun Peter Jackson abimiz güzel iş çıkardı. Ama kitapları kadar elbette mümkün değil.
Daha evet. detaylı, daha güzel.
Kesinlikle.
Kardeşim sana bir Cin Ali getiririm, onu bitirirsin.
Yok sağ olsun, çocuklarımla böyle her akşam okuyorum.
Olmaz.
Cin Ali diyorum ya, Cin Ali'den daha
52
daha
kitap yapanlara nasıl bir şey yapalım? Senle konuşuruz onu. Şöyle 10 tane Cin Ali okuyabilirsin falan.
Yok yok, o fazla olur. Artık.
Yapacağız bir şekilde.
WhatsApp grubunda konuşuruz. Lütfen linklerde takip edin. Oraya bir grup koyarız. En azından bir mesaj paylaşırız oradan. Yıl sonu bir mesaj daha. Aynen. Tamam. Çok iyi. Ağzına sağlık. Yüreğine
sen
sağlık.
De öyle. Sen
dilerim
de öyle.
İkimiz de Rabbin yollarında daha sadık bir şekilde yürüyüp onu yansıttığımız bir yıl olur.
Amin.
Sizler için de duamız, düşüncemiz bu kardeşler. Onun yollarında yürümek, günahtan özgür kılınan ve ölümden dirilmiş olan sizleri de bu yola davet ediyoruz. Gelin İsa Mesih'in o güzel, o değerli yolunda yürüyelim hep beraber. Kendinize iyi bakın, esen kalın.
Hepinize mutlu Noeller, mutlu yıllar.
Mutlu yıllar.